Ayrım 71.
Antti Düring, Friedrich Engels. Robert Owen'ın ayrıntılarıyla gösterdiği gibi gelecekteki eğitimin tohumu fabrika sistemi içinde atılmış ve filizlenmeye başlamıştır. Bu tür bir eğitimle belli bir yaşın üzerindeki her çocuk üretici işi öğrenim ve jimnastikle bir arada yürütecek ve bu yalnızca üretimdeki etkinliğin artırılmasında bir yöntem olarak değil, tam anlamıyla gelişmiş bir insanın yetiştirilmesinde tek yöntem olarak uygulanacaktır. Dipnot, aynı yapıt, sayfa 494. Gerçek felsefesinin her şeyi bilmenin çekirdeğini oluşturacağı ve tıp fakültesinin yanı sıra hukuk fakültesinin de bütün ferahlığı içinde varlığını sürdüreceği geleceğin üniversitesini bir yana bırakalım. Ancak yalnızca birkaç konuya yöneltilebileceklerini öğrendiğimiz özel teknik kurumları da bir yana bırakalım. Geleceğin genç yurttaşının tüm öğrenimini bitirdikten sonra sonunda evlenebilecek denli kendi kendisiyle güçlü olmaya yetenekli bir duruma geleceğini kabul edelim. Bay Düring ona burada hangi gidişatı salık verir? Döl vermenin gerek niteliklerin saptanması, ayıklanması ve karışımı bakımından, gerekse bu nitelikleri oluşturan yeni gelişme bakımından taşıdığı önem karşısında, insanal olan ya da olmayan köklerini büyük ölçüde cinsel birleşme ve seçmede, ayrıca da şu ya da bu doğumlu sonuca yatkın ya da karşıt ön yargıda aramak gerekir. Pratikte bu alanda egemen olan düzensizlik ve us durgunluğunu yargılama işini daha sonraki bir çağa bırakmak gerekir. Gene de hatta ön yargıların baskısı altında şimdilik hiç olmazsa doğumların sayısından çok niteliğinin, doğanın ya da insan sakınımının, başarı ya da başarısızlığının göz önünde tutulması gerektiği anlatılabilir. Gerçi ucubeler her zaman ve bütün hukuksal rejimlerde yok edilmeye aday olmuşlardır. Ama normalden varlığın insan görünüşünü yok eden biçimsizliğe kadar giden ölçeğin çeşitli dereceleri var. Kusurlu bir yaratık olacak bir insanın doğuşunu önlemek, bu olgu açıkça bir başarıdır. Aynı biçimde bir başka parçada şöyle okunur. Felsefi açıdan henüz doğacak dünyanın olanaklı olan en iyi bileşiminin sağlanması hakkını anlamak güç değildir. Gebelik ve herhalde doğum işin içine bu bakımdan önleyici ve ayrıklama olarak da seçici bir çaba sokma fırsatını sunar. Ve daha ileride. İnsanı mermerde ülküleştirme amacına dönük Yunan sanatı, sanat alanını pek ilgilendirmeyen ama milyonlarca insanın yaşamsal yazgısı bakımından çok daha ciddi olan etten kemikten insanın yetişmesini kusursuz bir biçime sokma görevi ele alınacağı andan başlayarak aynı tarihsel önemi korumayacaktır. Bu tür sanat yalın bir taş işlemesi sanatı değildir ve onun estetiğinin ölü biçimlerin hayran hayran seyredilmesiyle bir ilgisi yoktur ve benzeri. Bizim gelecekteki genç yurttaşımız şaşakalır. Evlilikte basit bir taş işleme sanatının ya da ölü biçimlerin seyrinin söz konusu olmadığını, o gerçi Bay Düring olmadan da biliyordu. Ama Bay Düring ona, kendisine bağlanan bedenle birlikte kardeş bir ruh bulmak üzere, işlerin gidişinin ve kendi öz doğasının ona açtıkları bütün yolları tutabileceğini söz vermişti. Derin ve sert ahlaklılık, şimdi ona bir gök gürültüsü sesiyle hiçbir zaman diye haykırır. Söz konusu olan önce cinsel birleşme ve seçme alanında egemen olan düzensizlik ve us durgunluğuna son vermek ve yeni dünyanın olanaklı olan en iyi bileşim hakkını göz önünde tutmaktır. Genç yurttaş için bu gösterişli anda etten ve kemikten insanın yetişmesini kusursuz bir duruma sokma, bir çeşit etten ve kemikten fidyas durumuna gelme söz konusudur. Ama bu işi nasıl yapmalı? Bay Düring her nedenli bir sanatın söz konusu olduğunu söylüyorsa da, yukarıda aktarılmış bulunan gizemli açıklamaları ona en küçük bir bilgi vermez. Sakın Bay Düring rastlantı sonucu bu sanatın şematik olarak gözler önünde duran, belki de kağıt bir bantla sarılmış olarak bugün Alman kitap pazarında dolaşımda bulunan kitaplara benzer bir el kitabına sahip olmasın. Gerçekte biz artık burada sosyalitede değil, tersine sihirli flütte bulunuyoruz. Dipnot, Sihirli Flüt, Mozart'ın ünlü operası. Liebeskind'in Wieland tarafından yayınlanan bir doğu masalları derlemesinde yer alan Lulu adlı yapıtından hareketle, Schikaneder'in yazdığı libretto üzerine 1791'de Viyana'da bestelendi. Şu farkla ki iri ve yağlı din adamı Farmason ve Sarastro, bizim derin ve sert ahlakçımız karşısında ancak ikinci sınıf bir köy papazı gibi görünebilir. Sarastro'nun kendi aşık çömez çiftini geçirdiği sınamalar, Bay Düring'in ahlaklı ve özgür evlilik durumuna girmelerine izin vermeden önce, kendi iki egemen bireyini geçirdiği korku dolu sınav karşısında gerçek bir çocuk oyunu kalır. Bizim geleceğin kendi kendisiyle güçlü Tamino'muzun mutlak denilen şeyi ayakları altında bulundurması ama ayaklarından birinin normalden birkaç derece sapması, öyle ki bazı kötü dillilerin ona topal demesi olanaklıdır. Sevgilisi olan geleceğin Pamina'sının sağ omuza doğru kıskançlığın hiç yoktan küçük bir kambur bile yapacağı hafif bir eğilme sonucu, kendi sözü geçen mutlak üzerinde dimdik tutamaması da olanaklıdır. O zaman ne olacak? Derin ve sert Sarastro'muz, etten ve kemikten insan yetkinleştirme sanatını onlara yasaklayacak, gebelik sırasında önleyici, doğum sırasında seçici çabasını mı kullanacak? İşlerin başka türlü olacağına bire karşı on bahse girerim. Aşık çift Sarastro Düring'i yüzüstü bırakacak ve evlendirme memurunu bulmaya gidecektir. Dur diye haykırır Bay Düring, benim demek istediğim bu değil, biraz dinleyin. Kurtarıcı cinsel birleşmelerin gerçekten insanal yüksek dürtüleri, yoğunlaşması kendini tutkulu aşk olarak gösteren cinsel uyarının, insanca soylulaştırılmış biçimi olduğundan, sonuçlarında da yararlı bir birleşmenin en iyi güvencesi onun karşılıklılığındadır. Kendiliğinden uyumlu bir ilişkiden duygu birliği belirtisi taşıyan bir ürün çıkarmak, ancak ikinci dereceden bir sonuçtur. Bundan da her zorlamanın zorunlu olarak zararlı bir sonuç vereceği sonucu çıkar ve benzeri. Böylece sosyalitelerin en iyisinde her şey en iyiye doğru gider. Topal'la kambur birbirlerini çılgınca severler ve bu nedenle ikinci dereceden uyumlu bir sonucun en iyi güvencesini karşılıklılıklarında verirler. Her şey romandaki gibi olur. Sevişirler, evlenirler ve tüm derin ve sert ahlak düşüncesi her zaman olduğu gibi uyumlu bir ala ala heye varır. Bay Düring'in genel olarak dişi cinsiyet üzerine hangi soylu düşünceyi beslediğini bilmek ister misiniz? Bugünkü topluma karşı yaptığı suçlamada bu görülür. İnsanın insana satılması üzerine kurulu baskı toplumunda fuhuş, zoraki evliliğe erkekler yararına getirilmiş doğal bir tamamlayıcı olarak görünür ve bu toplumda kadınlar için buna benzer hiçbir şey olmaması da en anlamlı ve en anlaşılır olgulardan biridir. Bu okşantı karşılığı Bay Düring'in kadınlardan alacağı teşekkürleri devşirmeyi dünyada istemezdim. Gene de kadınların kayrasından yararlanarak sağlanan ve bugün artık pek öyle ayrıklama olmayan o gelir türü Bay Düring'in büsbütün bilmediği bir şey olabilir mi? Bununla birlikte Bay Düring vaktiyle genç bir sayıştay denetçisiydi ve benim zamanımda bundan 36 yıl önce az değmenlerin sözünü etmezsek, sayıştay denetçisiyle kadınların kayrası, beleşçisinin çoğu kez uyaklı düştüğü Berlin'de oturmaktadır. Çoğu kez gerçi hayli kuru ve can sıkıcı olmuş bulunan konumuzdan bir sevinç ve uzlaşma havası içinde ayrılmamıza izin verilsin. Ortaya konmuş bulunan çeşitli sorunları incelemek zorunda kaldığımız sürece yargı söz götürmez nesnel olgulara bağlıydı. Ve bu olgular nedeniyle de ister istemez çoğu kez oldukça kesin, hatta oldukça sert bir biçime bürünüyordu. Felsefeyi, iktisadı ve sosyaliteyi arkamızda bıraktığımız ve üzerinde ayrıntılı bir yargıya varma durumunda bulunduğumuz yazarın tüm kişilik portresi de önümüzde dikildiği şu anda, artık insanal düşünceler ön plana geçebilir, artık başka türlü anlaşılmaları olanaklı olmayan birçok yanlışlık ve birçok bilimsel böbürlenmeyi kişisel nedenlere indirgeyebilir ve Bay Düring üzerindeki genel yargımızı şu sözlerle özetleyebiliriz. Büyüklük hastalığına bağlı sorumsuzluk. Anti Düring için el yazmaları. Hazırlık çalışmaları. Mevcut yitikler. Yitikler Subay Er. İmparator François'nın birinci muhafız alayı. Mevcut 12 bölük. Yitikler Subay 27, Er 902. İmparator Alexander 4 bölük 1-4. Birinci yaya muhafız alayı. Mevcut 12 bölük. Yitikler Subay 36, Er 1056. İkinci yaya muhafız alayı. Mevcut 12 bölük. Yitikler Subay 36, Er 1060. Üçüncü yaya muhafız alayı. Mevcut 12 bölük. Yitikler Subay 39, Er 1076. Dördüncü yaya muhafız alayı. 12 bölük. Son sırada. Toplam yitikler Subay 176, Er 5114. Genel olarak muhafız birlikleri, yitikler Subay 307 ve Er 7923, toplam 8230. Mevcut tutarı yitikler Er 28160. Zor. 1. Düring'in görüşü eski bayağı görüş. 2. Zor, hatta tartışma aşkına kabul edilse bile ekonomik ereklere erişmek için uygulanmıştır. Öyleyse o bir iktisat aracıdır. Öyleyse iktisat son neden olarak kalır. Ve eğer bu işe daha yakından bakarsak, önemli olan zorun neye uygulanmış, neyin ve nasıl çalınmış bulunduğudur ve o zaman neyin nasıl açıkladığını ve çeşitli siyasal biçimlerin toplumsal biçimler aracıyla açıklandıklarını görürüz. Dipnot: Bu hazırlık çalışmalarının çeşitli parçaları için bu parçalarla ilgili yapıtların sayfa numaraları metin sonlarında köşeli parantez içinde belirtilmiştir. 3. Zor üzerine kurulu mülkiyet. 4. Kölelik. Zor üzerine kurulu mülkiyetten önce üretimin temeli, özel emek, her şey buna indirgenir. 1681. Süngü. 1699. Ateşli silah. 1680'den sonra yavaş yavaş burgu ucunun yerini tutan çakmak taşlı platin, 17. yüzyılın sonlarında biliniyor. 1777 kambur depçikli Fransız tüfeği. Zor konusunda. Zorun sosyaliteye geçiş sırasında olduğu gibi, o zaman gerici dış düşmanlara karşı yasal, meşru, savunma olarak da olsa, bütün kesin kritik dönemlerde devrimci bir etkiye de sahip bulunması kabul. Ama Marx tarafından betimlenen İngiltere'de 16. yüzyıldaki altüst olmanın da kendi devrimci yönü vardı. Bu altüst oluş, feodal toprak mülkiyetinin burjuva mülkiyet durumuna dönüşümüyle burjuvazinin gelişmesinin temel bir koşuluydu. 1789'da Fransız devrimi de önemli bir zor uygulamasında bulundu. 4 Ağustos köylülerin zor eylemlerini onaylamaktan başka bir şey yapmadı ve soylulara ve kiliseye ait malların zor alımı ile tamamlandı. Germenlerin zora dayanan fethi, kentin değil kırın egemen olduğu, ilk çağdaki gibi, fethe dayanan imparatorlukların kurulması, tam da bu son nedenden ötürü köleliğin daha yumuşak durumu olan serfe ya da angaryacıya dönüşmesine eşlik etti. İlk çağda latifundiyalar, ekime elverişli toprakların otlaklar durumuna dönüşmesine eşlik ederler. Hintli Avrupalılar Avrupa'yı istila ettikleri zaman orada oturanları zorla geri attılar ve toprağı ortaklaşa mülkiyetle işlediler. Bu ortaklaşa mülkiyetin tarihsel varoluşu Keltlerde, Germenler ve Slavlarda hala tanıtlanabilir ve bu Slavlarda, Germenlerde ve hatta Keltlerde, Rundal, hatta dolaysız Rusya ya da dolaylı İrlanda feodal kölelik biçimi altında hala vardır. Laponlar ve Basklar kovulur kovulmaz zor kesildi. içeride eşitlik ya da isteyerek verilmiş ayrıcalık egemendi. Toprağın bireysel köylüler tarafından özel mülkiyetinin ortaklaşa mülkiyetten çıkmış bulunduğu yerlerde bu paylaşım 16. yüzyıla değin ortaklık üyeleri arasında salt kendiliğinden bir biçimde yapıldı. Çoğu zaman bu iş yavaş yavaş oldu ve ortaklaşa mülkiyet kalıntıları geçerlikte kaldı. Zor söz konusu değil, zor yalnızca kalıntılara karşı yöneltilmiştir. İngiltere'de 18. ve 19. yüzyıllarda, Almanya'da başlıca 19. yüzyılda.
Ayrım sonu.